Ayrım 6.
Bu anlayış içinde sürecin nitel yönünün ilk kez hakkı veriliyor ve doğaüstü yaratıcının son anısı da sönüyor. Hareket miktarının enerji denilen şey, mekanik güç denilen kinetik enerji durumundan elektriğe, sıcaklığa, potansiyel konum enerjisine ve benzeri ve bunların da kinetik enerji durumuna dönüştüğü zaman değişmediği düşüncesinin artık bir yenilik olarak öğütlenmeye gereksinmesi yoktur. Bu düşünce dönüşüm sürecinin bilgisi bütün doğa bilgisini kapsayan o büyük temel sürecin şimdi içerik yönünden daha zengin bir irdelenmesine sağlam bir temel hizmeti görüyor. Ve biyoloji, evrim teorisi ışığında gelişmeye başladığından beri organik doğa alanında sert sınıflandırma sınırlarının birbiri ardına eridiği görüldü. Hemen hemen hiçbir sınıflandırmaya girmeyen aracı, halkalar günden güne artıyor. Daha özenli bir irdeleme, organizmaları bir sınıftan ötekine atıyor ve hemen hemen bir inanç konusu haline gelmiş bulunan ayırt edici belirtiler mutlak değerini yitiriyor. Şimdi yumurtlayan memelilerimiz ve hatta eğer haber doğrulanırsa dört ayak üzerinde yürüyen kuşlarımız var. Dipnot, birinci durumda ornitornik, Avustralya'da yaşayan ördek gagalı bir tür memeli hayvan. İkinci durumda ise Archaeopteryx, ikinci çağın ikinci döneminde yaşamış bir tavuk iriliğinde bazı sürüngen nitelikleri gösteren bilinen ilk kuş söz konusu. Eğer Virchow bundan yıllarca önce hücrenin bulunması üzerine hayvan bireyin birliğini bilimsel ve diyalektik olmaktan çok ilerici bir biçimde bir hücre devletleri federasyonları biçiminde dağıtmak zorunda kaldıysa, bugün de yüksek derecedeki hayvanların bedenlerinde amipler gibi dolaşan beyaz kan yuvarlarının bulunmasıyla daha da karmaşık bir durum alan hayvan, dolayısıyla insan, bireyliği kavramı karşısında bulunuyoruz. Dipnot, Virchow, Forlesungen über Pathologie, Cilt 1, Die Cellular Pathologie in ihrer Begründung auf Physiologische und Pathologische Gewebelehre, 3. baskı, Berlin 1862, sayfa 15-16. Ama modern çağların teorik doğa bilimine sınırlı metafizik niteliğini veren şey de, işte o uzlaşmaz ve çözülmez olarak tasarlanan taban tabana karşıtlıklar, ayrım çizgileri ve zorla saptanmış sınıf ayrımlarıdır. Bu karşıtlık ve ayrımların doğada elbette var olduklarını ama ancak görece bir geçerlilikle var olduklarını, buna karşılık onlara yüklenen o mutlak değişmezlik ve değerin doğaya yalnızca bizim düşüncemiz tarafından yüklendiğini kabul etmek, işte doğanın diyalektik anlayışının özü. Doğa biliminde biriken olguların baskısı altında bu anlayışa varmak olanaklıdır. Ama eğer bu olguların diyalektik niteliğine, diyalektik düşünce yasaları bilinciyle yanaşılırsa, bu anlayışa daha kolay varılır. Herhalde doğa bilimi öylesine gelişmeler gerçekleştirmiştir ki, artık diyalektik bireşimden kurtulamaz. Doğa bilimi, eğer deneylerinin içinde bireşimleştiği sonuçların kavramlardan başka bir şey olmadığını, kavramlarla iş görme sanatının ne doğuştan geldiğini ne de her günkü olağan bilinçle elde edildiğini ama gerçek bir düşünce, doğanın görgücül araştırmasından ne daha çok ne de daha az uzun bir görgücül tarihe sahip gerçek bir düşünce gerektirdiğini unutmazsa, bu işte kolaylıklar kazanacaktır. Doğa bilimi bir yandan kendi dışında ve kendi üstünde geçinen her türlü ayrı doğa felsefesinden ve öte yandan İngiliz görgücülüğünün kalıtı olan kendi öz sınırlı düşünce yönteminden, işte ancak felsefenin 2500 yıllık evrim sonuçlarını özümlemeyi öğrenerek kurtulacaktır. Londra, 23 Eylül 1885. 3. Bu yeni baskı çok önemsiz bazı biçem değişiklikleri dışında bir önceki baskının tıpkısıdır. yalnızca bir bölüme, ikinci kısmın eleştirel tarih üzerine başlıklı 10. bölümüne aşağıdaki nedenlerle bazı önemli eklemeler yapmakta sakınca görmedim. Daha önce ikinci baskının ön sözünde de belirtmiş bulunduğum gibi bu bölüm özsel olarak Marx'ın elinden çıkmıştır. Bir gazete için hazırlanan ilk versiyonunda Marx'ın el yazmasını, özellikle Düring'in tezlerinin eleştirisinin yerini daha çok iktisat tarihi üzerindeki kişisel açıklamalara bıraktığı yerlerde önemli ölçüde kısaltma zorunda kalmıştım. Ama bunlar tam da el yazmasının bugün bile canlı ve en sürekli yarar sağlayan bölümünü oluşturan açıklamalardır. Kendimi Marx'ın Petty, North, Locke, Hume gibi kimseleri klasik ekonominin oluşumu içinde yerli yerlerine koyduğu parçaları ve daha önemlisi Kesne'nin tablo ekonomikini, bütün modern iktisat için çözümlenemez kalan o Sphinx bilmecesini aydınlığa çıkarma biçimini olanaklı olduğunca tam ve sözcüğü sözcüğüne bir biçimde vermek zorunda sayıyorum. Buna karşılık Salt by Düring'in yapıtlarına göndermede bulunan parçalar, fikirlerin akışı izin verdiği ölçüde bir yana bırakıldı. Bunun dışında bu yapıtta sunulan görüşlerin bir önceki baskıdan bu yana dünyanın bütün uygar ülkelerinde bilim dünyasının ve işçi sınıfının bilincini dışa vuran yayınlardaki yaygınlaşma biçiminden son derece hoşnut olabilirim. Londra, 23 Mayıs 1894. F. Engels. Giriş. 1. Bölüm. Genel düşünceler. Modern sosyalizm içeriği bakımından her şeyden önce bir yandan modern toplumda varlıklılar ile varlıksızlar, ücretlilerle burjuvalar arasında egemen olan sınıf karşıtlıklarının, öte yandan da üretimde egemen olan anarşinin bilincine varmanın ürünüdür. Ama teorik biçimi bakımından başlangıçta 18. yüzyıl Fransa'sındaki büyük aydınlanma çağı filozofları tarafından konulan ilkelerin daha gelişmiş ve daha tutarlı olmak isteyen bir uzantısı olarak ortaya çıkar. Her yeni teori gibi kökleri ekonomik olguların derinliklerine daldığı ölçüde ilkin daha önce var olan düşünler temeline bağlanmak zorunda kalmıştır. Fransa'da gelmekte olan devrim konusunda kafaları aydınlatan büyük adamların kendileri de son derece büyük devrimciler olarak görünüyorlardı. Ne türden olursa olsun hiçbir dış yetki tanımıyorlardı. Din, doğa anlayışı, toplum, devlet örgütü, her şey amansız bir eleştiriden geçirildi. Her şey ya us mahkemesi önünde varoluşunu doğrulamak ya da var olmaktan vazgeçmek zorunda kaldı. Düşünen us her şeyi uygulanacak tek ve eşsiz ölçü oldu. Bu dönem Hegel'in dediği gibi önce insan beyniyle onun düşüncesi tarafından bulunan ilkelerin bütün insan eylem ve topluluklarına temel hizmeti görmeleri anlamında, daha sonra da bu ilkelerle çelişki durumunda bulunan gerçekliğin aslında tepeden tırnağa ters çevrilmesi gibi daha geniş bir anlamda dünyanın kafası üstüne konulduğu dönem oldu. Dipnot: İşte Fransız devrimi üzerine olan parça. Hukuk fikri, hukuk kavramı birdenbire değer kazanıyor ve buna karşı eski haksızlık yığını direnemiyordu. Hukuk fikri üzerindedir ki şimdi bir anayasa yükseliyor ve artık her şeyin bu temele dayanması gerekiyordu. Güneş gök kubbede parladığı ve gezegenler onun çevresinde döndüğü günden beri insanın baş yani fikir üzerinde dikeldiği ve gerçekliği fikrine göre kurduğu görülmemişti. Us'un dünyayı yönettiği ilk olarak Anaxagoras söylemişti. Ama oradan fikrin tinsel gerçekliği yönetmesi gerektiğini kabul etmeye insan ancak şimdi varmış bulunuyor. Böylece bu göz kamaştırıcı bir gün doğuşu oldu. Bütün düşünen varlıklar bu çağı hep birlikte kutladı. Tanrısalın Acun'la uzlaşması sanki ilk kez görülüyormuş gibi o çağda yüksek bir heyecan hüküm sürdü, bir ruh coşkunluğu bütün dünyayı titretti. Hegel, Tarih Felsefesi, 1840, sayfa 535. müteveffa profesör Hegel'in devrimci örgütlerinin temsil ettiği genel tehlikeye karşı antisosyalist yasayı harekete geçirmenin tam da sırası değil mi? Ütopik sosyalizm ve bilimsel sosyalizm için Engels'in notu. Toplum ve devletin bütün eski biçimleri, bütün eski geleneksel fikirler us dışı ilan edildi ve bir yana atıldı. Dünya o zamana değin yalnızca ön yargılarla yönetilmişti. Geçmişe ilişkin olan her şey ancak acıma ve küçümsemeye değerdi. En sonu gün doğuyordu. Bundan böyle boş inan, haksızlık, ayrıcalık ve baskı, sonsuz doğruluk, sonsuz adalet, doğa üzerine kurulu eşitlik ve insanın devredilmez hakları tarafından silinip süpürülecekti. Bugün USS'un bu egemenliğinin, burjuvazinin ülküselleştirilmiş egemenliğinden başka bir şey olmadığını, ölümsüz adaletin gerçekleşmesini burjuva adaletinde bulduğunu, eşitliğin yasa önünde burjuva eşitliğine vardığını, insanın temel haklarından biri olarak burjuva mülkiyetin ilan edildiğini ve ussal devletin, Rousseau'nun toplum sözleşmesinin dünyaya ancak bir burjuva demokratik cumhuriyeti biçimi altında geldiğini ve ancak o biçimde gelebilecek olduğunu biliyoruz. 18. yüzyılın büyük düşünürleri de kendi çağlarının kendileri için saptadığı engelleri, öncellerinin hiçbirinden çok aşamazlardı. Ama feodal soylulukla burjuvazi arasındaki karşıtlığın yanı sıra, sömürenlerle sömürülenler, aylak zenginlerle çalışan yoksullar arasındaki evrensel karşıtlık vardı. Ve burjuvazinin temsilcilerine, kendilerini özel bir sınıfın değil ama acı çeken tüm insanlığın temsilcileri olarak gösterme olanağını sağlayan şey de işte bu durum oldu. Dahası var. Burjuvazi doğuşundan başlayarak karşıtının ağırlığı altındaydı. Ücretliler olmaksızın kapitalistler var olamazlar ve orta çağ loncaları burjuvasının modern burjuva durumuna geldiği ölçüde, loncalar kalfası ile özgür gündelikçi de proleter durumuna geliyordu. Ve hatta genel olarak soyluluğa karşı savaşımda burjuvazi, aynı zamanda o çağdaki çeşitli emekçi sınıflarının çıkarlarının da temsilcisi olduğunu ileri sürebiliyorduysa da, gene de her büyük burjuva hareketinde modern proletaryanın az çok gelişmiş önceli olan sınıfın bağımsız hareketlerinin kendini gösterdiği görüldü. Almanya'da Reform ve Köylüler Savaşı döneminde Thomas Münzer eğilimi, Büyük İngiliz devriminde eşitleştiriciler, Büyük Fransız devriminde Babeuf gibi. Daha gelişmesinin ilk basamağında olan bir sınıfın bu devrimci ayaklanmasına karşılık düşen teorik belirtiler de vardı. 16. ve 17. yüzyıllarda ülküsel, ideal bir toplumun düş ülküsel, ütopik betimlemeleri, dipnot, Thomas More'un 1516 yılında yayımlanan Ütopyası'yla Campanella'nın 1623 yılında yayımlanan Güneş Kenti söz konusudur. 18. yüzyılda da daha o zamandan açıktan açığa komünist teoriler Morelli ve Mably. Eşitlik istemi artık siyasal haklarla sınırlanmıyordu. Eşitlik bireylerin toplumsal durumunu da kapsamalıydı. Ortadan kaldırılması gereken şey artık yalnızca sınıf ayrıcalıkları değil, sınıf ayrılıklarının ta kendisiydi. Yeni öğretinin ilk görünümü, böylece Isparta'ya öykünen çileci, asetik bir komünizm oldu. Sonra üç büyük ütopyacı geldi. Burjuva eğilimin proleter yönelim yanında henüz belirli bir ağırlık taşıdığı Saint-Simon, Fourier ve Owen. Bu sonuncusu en gelişmiş kapitalist üretim ülkesinde ve bu üretimin doğurduğu ve çelişkilerin etkisi altında doğrudan doğruya Fransız materyalizmine bağlanarak sınıf ayrımlarının ortadan kaldırılması üzerindeki önerilerini sistemli olarak geliştirdi. Bunların her üçünde de ortak olan şey, tarihin bu arada meydana getirdiği proletaryanın çıkarlarının temsilcileri olarak görünmemeleridir. Aydınlanma çağı filozofları gibi bunlar da belirli bir sınıfı değil ama tüm insanlığı kurtarmak isterler. Onlar gibi USS'un ve ölümsüz adaletin krallığını kurtarmak isterler. Ama onların krallığı ile aydınlanma çağı filozoflarının krallığı arasında dipsiz bir uçurum var. Bu filozofların ilkelerine göre örgütlenmiş olan burjuva dünyası da us dışı ve adaletsizdir ve bu nedenle mahkum edilmeli ve feodalizm ve daha önceki öteki toplumsal durumlarla aynı torba içine konmalıdır. Eğer şimdiye değin gerçek us ve adalet dünyada egemen olmamışsa, bunun nedeni onların henüz tas tamam bilinmemiş olmasıdır. Eksik olan şey, şimdi gelmiş ve gerçeği görmüş bulunan deha sahibi bireyin ta kendisiydi. Onun şimdi gelmiş, gerçeğin tam da şimdi görülmüş olması, tarihsel gelişim zincirinin kaçınılmaz bir olay olarak zorunlu sonucu değil, basit bir şans eseridir. Deha sahibi birey pekala 500 yıl önce de doğabilir ve insanlığı 500 yıllık yanılgı, savaşım ve acıdan esirgeyebilirdi. Bu görüş biçimi özsel olarak bütün İngiliz ve Fransız sosyalistleriyle Whiteling dahil ilk Alman sosyalistlerinin görüş biçimidir. Sosyalizm mutlak doğruluk, mutlak us ve mutlak adaletin dışa vurumudur ve kendi özgücü aracıyla dünyayı fethetmesi için bulgulanması yeter. Mutlak doğruluk olarak zamandan, uzaydan ve insan tarihinin gelişmesinden bağımsızdır. Bulgulanmasının tarihi ve yeri yalnızca rastlantıya bağlıdır. Böyle olduğu için mutlak doğruluk, mutlak us ve mutlak adalet her okul kurucusuyla birlikte değişir ve her okul kurucusuna özgü mutlak doğruluk, mutlak us ve mutlak adalet türü onun öznel anlığına, müdrikesine, yaşam koşullarına, bilgi ve düşüncesinin oluşma derecesine bağlı olduğundan bu mutlak doğruluklar çatışmasının tek olanaklı çözümü bunların birbirini yıpratmasıdır. Bundan bugün bile gerçekte Fransa ve İngiltere sosyalist işçilerinden çoğunun kafasında egemen olan sosyalizm gibi ortalama bir seçmeci sosyalizm türünden başka bir şey çıkamazdı. İçine çeşitli mezhep kurucularının, eleştirel gözlemlerinin, ekonomik savlarının ve gelecekteki toplum konusundaki betimlemelerinin girdiği çok büyük bir ayırtılar, nüanslar, çeşitliliği kabul eden bir karışım ve her birleştiren öğe içinde belginliğin sivri köşeleri, tartışmalar boyunca dere içindeki çakıllar gibi ne denli çok yassılaşırsa bu karışım o denli kolay olur. Sosyalizmi bir bilim durumuna getirmek için önce onu gerçek bir alan üzerine yerleştirmek gerekiyordu. Bununla birlikte 18. yüzyıl Fransız felsefesi yanında ve onun arkasından modern Alman felsefesi doğmuş ve en gelişmiş biçimini Hegel'de bulmuştu. Hegel'in en büyük deyimi, en yüksek düşünce biçimi olarak diyalektiğe dönmek oldu. İlk çağ Yunan filozoflarının hepsi doğuştan en yüksek derecede doğal diyalektikçilerdi ve aralarında en ansiklopedik zeka olan Aristoteles, diyalektik düşüncenin en özsel biçimlerini daha o zamandan irdelemişti. Buna karşılık modern felsefe diyalektiğin orada da parlak temsilcileri, örneğin Descartes ve Spinoza bulunmasına karşın, özellikle İngiliz etkisi altında, 18. yüzyıl Fransızlarını da hiç değilse salt felsefi yapıtlarında hemen hemen ayrıklamasız egemenliği altına alan ve metafizik denilen düşünce biçimi içine battı. Gerçek anlamıyla felsefe dışında gene de 18. yüzyıl Fransızları diyalektik başyapıtları verecek durumdaydılar. Yalnızca Diderot'un, Rameau'nun yeğeniyle Rousseau'nun insanlar arasında eşitsizliğin kaynağı ve temelleri üzerine söylevini anımsatacağız. Burada kısaca iki yöntemin özüne değinelim. İleride bu konuya ayrıntılı bir biçimde gene geleceğiz. Doğayı, insan tarihini ya da kendi öz kafa etkinliğimizi düşüncenin incelemesi altına koyduğumuz zaman bize ilk görünen şey hiçbir şeyin olduğu gibi, olduğu yerde, olduğu biçimde kalmadığı ama her şeyin hareket ettiği, değiştiği, olduğu ve yok olduğu sonsuz ve karşılıklı ilişkiler ve etkiler yumağı tablosudur. Demek ki içinde ayrıntıların henüz az çok silindiği genel tabloyu görüyoruz. Hareket eden, geçen ve birbirine bağlanan şeyin kendisinden çok harekete, birinden ötekine geçişlere, bağlantılara dikkat ediyoruz. dünyayı düşünmenin bu ilk doğal ama aslında doğru biçimi, antik Yunan filozoflarının düşünme biçimidir ve onu açıkça ilk formüle eden de Heraklitos olmuştur. Her şey hem kendisidir hem de değildir. Çünkü her şey akar, her şey sürekli dönüşme, oluş ve yok oluş durumundadır. Ama bu görüş biçimi olaylar bütününün sunduğu tablonun genel niteliğini ne denli doğru biçimde kavrarsa kavrasın, gene de bu genel tabloyu meydana getiren ayrıntıları açıklamaya yetmez ve onları açıklamaya yetenekli olmadığımız sürece genel tablo üzerinde açık bir düşünce sahibi de olamayız. Bu ayrıntıları bilmek için onları doğal ya da tarihsel bağlantılarından ayırmak ve nitelikleri, özel neden ve sonuçları ve benzeri içinde irdelemek zorundayız. Bu en başta doğa bilimiyle tarihsel araştırmanın görevidir. Bu araştırma dalları Yunanlılar önce gereç toplama zorunda olduklarına göre klasik çağ Yunanlılarında çok yerinde nedenlerle ancak ikincil bir yer tutuyordu. Eleştirici incelemeye, sınıflara, takımlara, türlere göre karşılaştırma ya da bölmeye geçebilmek için önce doğal ya da tarihsel verileri belli bir noktaya değin toplamış olmak gerekir. Gerçek doğa biliminin ana çizgileri ancak İskenderiye dönemi Yunanlıları ve daha sonra Orta Çağ'da Araplar tarafından geliştirilmiştir. Gerçek bir doğa bilimine bir kez daha ancak o tarihten sonra bu bilimin durmadan artan bir hızla geliştiği 15. yüzyılın ikinci yarısında rastlanır. Doğanın tekil parçalarına bölünmesi, çeşitli doğal süreç ve nesnelerin belirli sınıflara ayrılması, organik cisimlerin iç yapılışlarının anatomik yönlerinin çeşitliliği içinde irdelenmesi, doğanın bilinmesinde son 400 yılın bize getirdiği büyük ilerlemelerin temel koşulları işte bunlardı. Ama bu yöntem bize doğal nesne ve süreçleri tek başlarına büyük genel bağlantı dışında, bunun sonucu hareketleri içinde değil, hareketsizlikleri içinde, özsel bakımdan değişken öğeler olarak değil, değişmez öğeler olarak, yaşamları içinde değil ölümleri içinde şöyle böyle kavrama alışkanlığını da geçirdi. Ve Bacon'la Locke sayesinde bu görüş biçimi doğa biliminden felsefeye geçtiği zaman son yüzyılların özgül dar kafalılığını, metafizik düşünce biçimini meydana getirdi. Metafizikçi için şeyler ve onların düşüncedeki yansıları olan kavramlar, biri ötekinden sonra ve öteki olmaksızın dikkate alınacak, değişmez, eğilip bükülmez, her zaman tıpkı kalan, yalıtık irdeleme konularıdır.